Ayrım 6.
Kocacık köyünü hiç görmüş müydü? Anımsamıyordu. Birden aklına geldi. Manastır idadisinde yatılıydı. Mektepten çıkmış hafta sonu iznine gitmek üzere elde küçük tahta bavul istasyona yürüyordu. Selanik'te kapıyı çalacak, küçük Naciye bacaklarına sarılacak, abi abi diye bağıracak. Onu kucakladığı gibi sedire yatıracak, gıdıklayıp kıkır kıkır güldürecekti. Bu düşle yürürken önüne çıkıveren yaşlı adam bir süre yüzüne bakmış, Allah Allah demişti. Ne kadar da benzersin bizim sarı hafıza, adın nedir? Mustafa, babanın adı Ali Rıza mıdır? Evet. Bak sen şu işe, sende hem avuç var hem de firari sarı hafız Mehmet, hem de büyük amcan kırmızı hafız Ahmet. Amca ben seni tanımam, ne dersin sen? Ben mi? Debre Sancağı'nın Kocacık nahiyesindenim. Senin deden de büyük amcan kırmızı hafız arkadaşım idi. Biz üçümüz iyi avcıydık ha. Şaşkınlık içindeydi. Yaşlı adama ne diyeceğini bilemiyordu. Sırf konuşmuş olmak için sormuştu. Aluş da kim? Aluş senin babandır. Yüzbaşı Ali Rıza. Dedenle büyük amcan yıllar evvelisi Selanik'e göçtülerdi. Nasıllar gayri, sağ mıdırlar? Ben dedemi hiç görmedim. Büyük amcayı da. Yaşlı adam bu yanıtla susup kalmış ve haydi bakalım yolcu yolunda gerek diyerek sırtını sıvazlamış, halı heybesini omzuna atmış ve çarşı içine yürüyüp gitmişti. Yalnız o muydu yürüyüp giden? Selanik'te kapı açıldığında annesi Makbule, arkada babası öylece bakıyorlardı da Naciye yoktu. Naciye'm hasta mı diye sordu. Annesinin gözlerine inen yaşları görünce elindeki tahta bavulu yere atıp üst kata koştu. Odadan odaya geçti. Yoktu Naciye. Arka merdivenden bahçeye indi. Orada da yoktu. Dut ağacının dibine yığılıp kaldı. Akşama kadar orada sessizce ağladı. O günden sonra ne zaman küçük bir çocuk görse hep Naciye'yi hatırladı. Hele kimsesiz bir çocuk görse yüreğinin bir yanındaki o yara yeniden kanıyor, kendi öksüzlüğüne içten içe ağlıyordu. Burnundan bıyıklarına inen bir ıslaklık. Yana döndü, ayaklarını yere uzatıp doğruldu. Duvara tutunarak pencereye ulaştı, kepenkleri kapattı, yatağa dönüp uzandı. Tukan köşkünde tavanlar hep böyle işlemeliydi. Ortadaki çiçek motifleri tıpkı İstanbul'da Erkan-ı Harbiye'nin tavanındakine benziyor. Kaderi değiştirecek günlerden biri olabilirdi o gün. Özenle düzelttiği bıyıklarını parmak ucuyla sıvazlayıp duran Enver Paşa beklediği yanıtı vermiyordu. Raporu okumadın mı diye bağırmak istiyordu ama dili damağına yapışmıştı sanki. Oysa her kelimeyi özenle seçerek yazmıştı raporu. Şu ya da bu yana çekerler, siyasi oyunlarında kullanırlardı. Bazıları daha da ileri gidebilir ve saltanata düşman bu adam diye jurnal edebilirlerdi. Uzun uzun yazması hataydı belki. Sayfalar dolusu yazacağına bir tek sayfada her şeyi söyleyebilirdi. Çünkü bunlar yumuşak dilden ve uzun değerlendirmelerden anlamaz olmuşlardı. Yabancı devletin kumandanlarına teslim ettiğiniz çocuklarımızın canından sorumlu olacaksınız. Almanlar ordumuzu kendi çıkarlarına uygun olarak maceralara sürüklemektedirler. Devlet deseniz halktan kopmuş, her tarafta rüşvet. Halkın yaşayacak ne gücü ne de devlete güveni kalmış. Bir yandan İngilizler, bir yandan Fransızlar, öte yandan Amerikalılar. Paralarının kuvvetiyle edindikleri mülklerinden güç alıyorlar. Dört bir yanda kurdukları şirketlerle, açtıkları konsolosluklarla, mektepleriyle, misyoner merkezleriyle halka umut dağıtıyorlar. İhracatçı Türk tüccarlar gümrük vergisi öderken konsolosluk memuru görünen Rumlar vergiden muaf olup deniz ticaretimizi ele geçirmiş durumdalar. Türklerin ne ticaret yapacak ne de sınai iş yapacak gücü kalmamıştır. Topraklarımız iş gücünden yoksundur. Gençlerimiz binlerce kilometreye yaydığınız cephelerde eriyip gitmektedir diye başlayabilir ve şöylece bitirebilirdi. Müttefikimiz diye bizi teslim ettiğiniz Alman mareşalleri bile aşiretlere altın dağıtıyor. Aşiret reisleriyle hatta Yahudi ileri gelenleriyle aralarını pişiriyorlar. Bu durumda halk ne yapsın? Kendi devletine mi bel bağlasın yoksa Alman'a ve İngiliz'e mi? Hatta Almanlar hesabınıza ordumuzu İran içlerine, Kafkas dağlarına, Arabistan ve Sina çöllerine dağıttınız. Ana yurdumuzun gençlerini telef ettiniz, canlarından bezdirdiniz diye kestirip atabilirdi. Yok hayır, bunun zamanı değildi. Raporu bir asker disiplini ve sorumluluk duygusu yüksek bir kişi olarak yazmıştı. Gerçi yazdıklarından çıkan anlam buydu ama böylesine kısa yazsaydı, daha Enver Paşa'nın kapısına varmadan türlü Bizans oyunları kuruluverirdi. En iyisi bir an evvel kalkıp gitmek. Sanki koltuğa yapışıp kalmıştı. Ellerini dayayıp kalkmak istiyor, kalkamıyor. Belinden aşağıya bir ağırlık çekip duruyordu. Açık pencerenin ötesindeki karanlıktan bir udun sesi geliyor, soluğu iyice kesiliyor. Elini boğazına götürdü, düğmeyi açmaya çalışıyordu ama bulamıyordu. Yorgun düştü, udun sesi duyulmaz oldu. bir mey sesiyle gözlerini açtı. Ne biçim düşlerdi bunlar? Gerçek yaşantıyla iç içe geçmiş yorucu düşler. Elini göğsüne götürdü, ateşi de düşmüş, teri soğumuş. Kalktı, kocacık köyündeki o evin hayatından geçerken duyduğu serinlik ayaklarının altındaydı. Pencerenin kanatlarını açtı, Babel Bayka doğru baktı. Gelen giden yoktu, eski zamanlardaki gibi ordular şöyle bir arada meydanda olsaydı. Arkadaki Roma tiyatrosunun üstünden koşup Gerizim Dağı'nın tepesine çıksa, Hazreti İbrahim Taş'ın oradan aşağılara, İsmet, Ali, Fuat, toplanın yurdumuza dönüyoruz diye bağırabilseydi. Sol yandaki Samarit Kilisesi'nin çan sesi taş evlerin duvarlarında yankılanmaya başladı. Karşılarda Ebal Dağı'nın yamaçlarından duyulan bir kadın çığlığı çan sesini bastırıyor. Eski Sikhem şehrinde Hazreti Yusuf kuyusunun başında İsa'ya bir çanak su veren Samarit kadının çığlığı mı bu? Bu topraklarda huzur yok, kavga bitmez bu topraklarda. O yana baktı, kadını susturmak istedi, kolunu kaldıramıyordu, sancıyla beli büküldü. Çok yoruldum diye mırıldandı ve kendisini ılık havaya bıraktı. Gözlerini yumdu, yeniden yeşil çayırlıktaydı. Sarı çıplak ayaklarında serinlik bayır aşağı koşuyordu. Kulakları bir o yana bir bu yana savrulan küçük köpek önü sıra koşarken bir çalıya rastladılar. Köpek çalının arkasına geçince yitiverdi. Derenin kıyısındaki söğüdün en alt dalında sallanıp duran kara sırtlı ak göğüslü saksağın "Cak, cak!" diye bağırıyordu. Köpek birden ortaya çıktı ve havlayarak ön ayaklarını omzuna attı. Çocuk sesleri geliyordu. Bir kadının kızgın sesi ve arkasından uzun süren bir sessizlik. Genzine dolan sabun kokusuyla uyandı, gözlerini açtı. Düş içinde düşler görmekten yorgun düşmüştü. Ne ağır bir koku bu. Sabuncu Abdülhadi develeri yüklüyor olmalı. Tul Kerim'e doğru dönen güneşin ışınları duvardan yere yansıyordu. Pencereyi ne zaman açmıştı? Doğrulup oturdu. Kollarını geriye esnettikten sonra ayağa kalktı. Pencereden uzanıp sağ yana baktı. An-Nasır Caddesi'nden sabun sandığı yüklü develer geçiyordu. Elbayk kapısının kemerinin gölgesinde çıplak ayaklı çocuklar aralarına aldıkları köpek yavrusuyla oynaşıp duruyorlardı. Düşler şimdiyle geçmişi birbirinin içinde eritiyor, bu insan aklının yorulmasından olmalı diye söylendi. Kapıya gitti, dövme bakırdan kapı kolu ne serindi. Seslenmesine gerek kalmadı, emir subayı İsmail Hakkı karşısındaydı. Kumandanını ayakta görmenin mutluluğuyla topuklarını sertçe vurarak esas duruşa geçmişti. Kumandan gülümsedi, Tunalı biraz su olsa. İsmail Hakkı taş koridorda koşarak kayboldu. Biraz sonra elinde küçük su testisiyle girdi. Onun hemen ardından bir bakır ibrik ve leğenli onbaşı geldi. Kumandan soğuk suyla yüzünü yıkadı. Testiden doldurulan sudan iki tas içti. Köşedeki masada duran gümüş sigara tabakasına uzandı. Tabakayı açmadan geri bıraktı. Ağzının içinde bir acılık vardı. Anlaşılan tam iyileşemedik dedi. Bir süre sonra İsmail Hakkı girdi. Buşak Efendi ayran yollamış, Paşa Hazretlerine iyi gelir demiş diyerek kalaylı maşrapayı masaya bıraktı. Kumandan sağ olsun dedikten sonra ekledi. Raporlara bir bakayım. Emredersiniz. İskemleye oturdu, raporlara göz gezdirmeye başladı. İlk sayfalar günlük, alışıldık durumları anlatıyordu. Kolordu raporlarının her birinin sonunda hep aynı söz vardı. Yiyecek kalmamış olduğunu bir kere daha arz ederiz. İsmet Bey'in 3. kolordusu ve Ali Fuat Paşa'nın 20. kolordusundan 500'e yakın yeni sıtma ve dizanteri vakası görüldüğü, çeşitli cephelerde 300'e yakın firar olduğu ve bunların bazılarının yakın köylere dağıldığı, geri kalanların ise Kudüs'e doğru kaçarak İngilizlere teslim. Kağıdı masaya fırlattı. Ne yapsaydı yani bu çocuklar diye söylendi. Sıra Yıldırım grubu özet raporlarına gelmişti. Dera istasyonu İngiliz tayyaresi tarafından bombalandı. Dera, Şam istikametinde hareket eden Faysal kuvvetleri Tel Arar bölgesini ele geçirdi. Mızayrip istasyonu da ele geçirdiler. 200 askerimizi esir aldıkları ve Ürdün'deki Mıtaiye kasabasına götürdükleri biliniyor. Bir gün sonra 16-17 Eylül gecesinin sabahında ezanla birlikte hücuma geçen birliklerimiz Faysal kuvvetlerinin Mızayrip'ten ve Harran bölgesinden söküp atmışlar ve Ürdün'e doğru sürmüşlerdir. Tayyare saldırısı sırasında Dera istasyonundan Amman'a doğru ayrılan erzak treninden henüz haber alınmadı. İkinci sayfaya geçerken 2-3 günde ne çok şey olmuş diye mırıldandı. Kudüs'ten ayrılan General Chaytor kumandasındaki kuvvetlerin bir kolu şimale yönelip Ramallah'ı geçti. Bu kuvvetler daha sonra bir gösteri saldırısına bulundu ve geri çekildi. Kuvvetlerin geri kalanının Şeria Lut Vadisi'ne doğru yürüyüşe geçtiği görüldü. Kağıdı masaya bıraktı, kapıya seslendi. Sedat Bey burada mı? Buradalar kumandanım. Masanın üstündeki kağıtları elinin tersiyle yana itti. Katlanmış haritayı açtı, kalemle Chaytor kuvvetlerinin hareketlerini işaretlerken Miralay Sedat Bey kapıdaydı. Mustafa Kemal Paşa'nın yataktan kalkarak çalışmaya başlamasından mutlu görünüyordu. Sınıf arkadaşının iyileşmesine olduğu kadar 7. Ordu Kumandanı'nın işi ele alacak olmasına da sevinmişti. Çok geçmişler olsun, daha iyisiniz ya. İyiyim Sedat, çek bir iskemle de şu işe birlikte bakalım. Sedat Bey elindeki kağıdı uzatarak, başlamadan önce şu rapora da bir baksanız dedi. Tul Kerim'den 8. Ordu raporunun bir suretidir. Kağıdın sol üst köşesine kırmızı kalemle hususiyetle arz olunur diye yazılmıştı. Tira kasabası güneyinde 22. Kolordu'dan Tul Kerim'deki 8. Ordu karargahına bildirilmiştir. 1. Hintli çavuş kıtalarımıza teslim olmuş ve durumu bildirmiştir. 2. İngilizler kuvvetli bir süvari tümenini gizlice Falık Nehri altındaki portakal bahçelerinde toplamıştır. 3. Aynı yere fazla miktarda köprü malzemesi taşınmıştır. 4. Yafa civarında çok sayıda tayyare bulunmaktadır. Muhtemelen 19 Eylül 1918 sabahı top ateşi ile Akdeniz'den Tul Kerim'e ve sonra Nablus'a doğru harekete geçeceklerdir. 5. İngiliz kumandanı General Allenby'nin Kudüs'te bulunduğu malumatı yanlıştır. General harekatı idare etmek üzere şu an Yafa Limanı'nda bulunmaktadır. 6. Lut tarafında kuvvet gösterileri bir hile olduğu kanaatindeyiz. Asıl saldırı deniz tarafından başlayabilir. Kumandan okuduğu kağıdı Sedat Bey'e uzattı. Endişe dolu bakışlar haritaya yöneldi. Sesi durgundu. Sedat, Dera'ya Arap saldırısı bir dikkat çekme işine benziyor. Chaytor'un Kudüs'ten doğuya doğru ilerlemesi de bir aldatmaca. Elindeki kalemi anlattıklarına uygun olarak harita üstünde gezdiriyordu. Sedat Bey, sizce Hintli asker doğruyu mu söylüyor diye merakla sordu. Kumandan başını haritadan kaldırmadan hiç şüphen olmasın diye yanıtladı ve sordu. Yıldırım grubundan buna göre bir emir gelmedi mi? Henüz yok. Tul Kerim'deki karargâhtan bu raporu kim geçti? Bizim Miralay Sadullah orada, 8. Ordu Erkanı Harp Reisi malumunuz. Orası malum da rapor hangi zabitin kaleminden çıkmıştır? Zannımca Yüzbaşı Baki'den çıkmıştır. Bu mühimdir diyerek haritaya eğildi. Sedat kardeşim, alıver şu kalemi de İngiliz harekatını bir çiziktiriver bakalım ne çıkacak dedi. Sedat Bey kalemi aldı. Filistin'in Akdeniz kıyısındaki Natanya Limanı'nın hemen güneyindeki Falık Çayı boyunca gezdirdikten sonra doğuya yöneldi, yayın ucunu Nablus güneyindeki Sencil Köyü'ne götürdü. Sonra ırmağın güneyinden Tira kasabasına, Tayyibe'ye, Tul Kerim'e doğru İngiliz saldırı hatları çizdi. Kumandan arkadaşının gözlerine baktı. Şimdi de tayyareleri düşün. Şeria doğusundaki Mıtaiye kasabası yakında bir tayyare istasyonu kurmuşlar. Yafa'da da tayyareleri var dedi ve parmağını Tul Kerim'in 60 kilometre kuzeyindeki Nasıra'ya uzattı. Yıldırım grup karargahı burada olduğuna göre deyip parmağını Nasıra üstüne bir süre tuttuktan sonra hızla batıya Afula Beytsan yolu boyunca Şeria Irmağı'na götürdü. Sedat, sen Harp Akademisi de iyisiydin. Tayyarecilik de yaptın. Şimdi şu haritaya yukarılardan bak ve bir tayyareci gibi söyle ne görünüyor? Sedat Bey'in sesinde biraz heyecan, çokça da endişe vardı. Bizim arkamızda yedek yok. Mareşal Sanders'a göre İngilizler doğudan, Mahan'dan hareketle Salt Amman üstünden yukarı saldıracaklar. Hep o çanta hikayesi. Bu İngilizler o kadar aptal mı ki aynı hileyi tekrarlasınlar canım? İngilizlerin Albay Newcomb'u yıllarca Suriye çöllerinin inceleyen, ölçen biçen bir harita mühendisi gibi dolaşıp durmuştu. Harpten sonra da ayrılmamıştı buralardan. Araplarla Arap, Yahudilerle Yahudi olmasını bilen bir adamdı. Bir yıl önce General Allenby Türk atlarına saldırmaya karar verdiğinde işte bu Newcomb denilen adamı bir deve bölüğüyle bir üst sebi üstünde doğuya doğru yola çıkarmışlardı. Sonra bir tepede kuşatıldılar. Bu arada kaçmaya çalışan Newcomb çantasını bir yana fırlatıp atmıştı. Türk askerleri çantayı buldular. Esir alınan Newcomb ve adamları Kudüs'e getirildiler. Çantadan İngiliz harekat planlarını gösteren krokiler çıkmıştı. Krokilere göre İngilizler Ürdün güneyinden kuzeye doğru yayılıp Türk ordusunu kuşatacaklardı. Buna herkes inandı. Newcomb'u esir edenler de büyük iş yaptıklarına inandılar. Ahmet Cemal Paşa Newcomb'u Şam'da misafir etti. Sonra ne oldu? İngilizlerin bir yeri kuşattıkları görülmedi. Sahilden ve bir üst sebiden doğrudan saldırdılar. Kısa sürede Yafa'ya ve Kudüs'e girdiler. Böylece İngilizler Gazze'ye yerleşmiş ve Akdeniz'den cepheye destek sağlayacak limanlara da kavuşmuş oldular. Ahmet Cemal Paşa'ya göre asıl suçlu İngilizlere yardım ederek içeride kargaşalık çıkartan ve casusluk eden Ziyonistlerin ve Arapların gizli teşkilatlarıydı. Tamam, işin bu tarafı inkar edilemez ama ordu kumandanlığının da istihbarata önem vermesi gerekirdi. Ordunun doğru dürüst idare edilmemesinin hiç mi hissesi yok bu işlerde? Yok, o kadar basit değil. Sedat Bey ayağa kalktı, iskemlesine kaykılarak oturmakta olan kumandana döndü. Bunlar bize doğudan değil, batıdan ve güneyden saldıracaklar ve çıkış yollarımızı kesip kuşatacaklar. Sedat, bunlara bir de Arap kuvvetlerinin Dera-Şam demir yoluna saldırmalarını eklersen durum felaket olur. Kumandan da ayağa kalktı, pencereye yürüdü. Ebal Dağı'nın yamaçlarındaki taş evlerin arasından zeytinliklere doğru çıkan keçi sürüsünü izledi bir süre. Şimdi işimize bakalım. Önümüzde vakit pek az. Saldırıyı göğüsleyebilmek ve icabında geriye yürüyebilmek için askere biraz kuvvet gerek. Erzak durumu nedir? Sedat Bey üzüntülü bir sesle yanıtladı. Pek az var. Bu durumda İrbit deposundan da gelmez. Demir yolu emniyetsiz. Deve kervanının gelmesiyle günler sürer. O da yollarda bedeviler çalıp çırpmazsa. Kumandan başını hafifçe çevirdi ve yumuşak bir sesle ''Biraz kahve kaldı mı?'' Miralay Sedat Bey bu soruyu bekliyordu. Akademide de cephelerde de askerleri yemiyorsa kendisi de yemeyen kumandan kahvesizliğe zor dayanırdı. Kahveyi içince kendine gelir, saatlerce hatta gecelerce çalışır dururdu. Sedat Bey, mutasarrıf dün mektebin müdürüyle birlikte uğradıydı. Rahatsız olmayasınız diye uyandırmadık. Biraz kahve bırakıp gittiler dedikten sonra elinde raporlar ve haritalarla çıktı. Kumandan acı kahveyi iki yudumda içti. Üniformasını giyerken Sedat Bey içeri girdi. Ona yapılması gerekenleri anlatmaya başladı. Ali Fuat Paşa'ya ve İsmet Bey'e telefonla bildirelim. Biraz geri çekilip cepheyi daraltsınlar. Nablus'a Türkiye yolundan girmeye çalışabilirler. Geçitleri emniyete alsınlar. Orduyu kademeli geri çekmek için Liman Paşa'ya tavsiyede bulunalım. Bir an evvel bu cendereden çıkmalıyız ve kuzeyde iyi bir savunma hattı kurmalıyız. Asker bir iki gün iyi beslenip dinlendikten sonra kendine gelir ve saldırıyı o zaman göğüsleyebiliriz. Yoksa bütün orduların felaketi olacak. Sedat Bey endişe dolu bir sesle hem de ne felaket diyebildi. Kumandan tabii ki vatanın da dedikten sülüslü buhara kalpağını alıp kapıyı açarken Nablus'ta biraz dolaşayım bakalım halk ne durumda dedi ve çıktı. Ana kapıya vardığında arkasından gelmekte olanlara döndü. İsmail Hakkı kimse gelmesin, yalnız dolaşacağım. Emredersiniz efendim. Tukan Şatosu'nun merdivenlerinden inince sağa döndü. Ajiba Çeşmesi'ne eğilip yüzünü ıslattıktan sonra Elbay kapısından geçti ve sağa döndü. Dar sokakta kimsecikler yoktu. Haber tez yayılıyor diye düşündü. Haratiye Zaviyesi'nin önünde biraz soluklandı. Karşıdaki Samaritler Mahallesi'ne baktı. Samarit Sinagogu'nun önündeki bahçede kendisi gibi yaşlı bir zeytin ağacının altında tabureye oturmuş olan kadın hiç kıpırdamadan kendisine bakıyordu. Karşıya geçti, sağ elini yavaşça alnına götürüp başını eğerek kadını selamladı ve Rum Ortodoks Kilisesi'ne doğru yürüdü. Gerizim Dağı'nın üstünden geriye devrilmek üzere olan kızıl güneşin ışıkları kilise kulesinin gölgesini sokağa uzatmıştı. Kilisenin küçük mezarlığında siyahlar içinde bir grup kadın dua ediyorlardı. Sokağa tekrar geçip An-Nasır Caddesi'nde Nablusi Sebil'in oraya çıktığında taş yoldan Vakala Hanı'na yürüdü. Bu han eskiydi ve tüccarların konağı sayılırdı. Hanın önünde ıhmış develer gelene geçene aldırmadan geviş getiriyordu. Serinlemek için sırtlarını hanın taş duvarlarına verip yan yana çövermiş Filistinliler hiç konuşmadan dağın arkasına inmekte olan güneşi izliyorlardı. Yaklaşınca onları selamladı. Oturanlar doğrulup selama karşılık verdikten sonra yeniden oturdular. Kidir Pınarı'nı geçip Tulkerim yoluna çıktığında bir grup askere rastladı. Tüfekler elde dağınık yürüyorlardı. Başlarındaki onbaşı kumandanı görünce dikkat çekti. Askerler telaşla tüfeklerini omuzlarına geçirdiler ve esas duruşa geçtiler. Rahat çocuklar. Hepsi de çelimsiz askerler, yıpranmış soluk giysilerin içinde. Babalarının eskilerini sırtlarına geçirmiş çocuklar gibiydiler. Yanaştı en sağdakine sordu. Neredensin bakalım? Asker kaşlarını çatıp büyük bir ciddiyetle ve mutluluğunu belli eden gür bir sesle Selanikli Recep diye bağırdı. Oo, bizim oralardansın. Yaşın kaç? 19. Selanik'in neresindensin? Kılkış kazasından Paşa Hazretleri. Serez yolunda yeşilliklere gömülmüş bir kaza değil mi? Kılkışın tütünü boldur. Evet Paşa Hazretleri. Oralar şimdi Yunan elinde. Akraba var mı? Sağ kalabilenler oradadır. Selanikli Recep, üzülme. Gün olur kavuşuruz. Kumandan öteki askerlere döndü ve sırayla sordu. Kimisi Karadeniz'den, kimisi İzmir'den, kimisi Van'dan, kimisi Halep'tendi. İçlerinde en sağlam görüneni İstanbul Hüseyin ve onun hemen arkasında sessizce duran Mersin'den Edip. Esas duruşunu hiç bozmadan bekleyen onbaşıya döndü. Nereden geliyorsunuz? Hastaneden kumandanım. Yatıyor muydunuz? Kimimiz dizanteriden, kimimiz sıtmadan yattık. Neden çıkardılar? Emir gelmiş, ağır olanlardan gayrisi cepheye demişler. Onbaşı ötekilerden daha yaşlıcaydı. Kumandan 30'undan aşağı değil diye geçirdi içinden ve gülümseyerek sordu. Onbaşı yaşın nedir? 26 kumandanım. Balkan'da mıydın? Onbaşı uzun eğri burnunun iki yanından fırlayacakmış gibi öne çıkan şakaklarının altında iyice içe çöken bakıra çalan avurtlarını hafif şişirerek bir soluk aldıktan sonra yanıtladı. Sesinde kendine güven ve gurur vardı. Kumanova'da, Seddülbahir'de, Erzurum'da, Amara'da, Sina'da, Kanal Seferi'nde, 2. Şeria Muharebelerinde bulundum kumandanım. İçi burkuldu. Makedonya nere, Sina nere? Neredesin sen? Biz aslen Şumlu'danız. 93'te Çanakkale'ye göçtük. Gökçalı köyünü kurduk. Benim adım Hasan. Şumlulu Hasan, sizin köyde bir asgari hastane olacaktı. Onbaşının gözlerinin içi güldü. Kumandanım köyünü bilmesinden gururlandı. Hasan, şimdi ne yapacaksınız? Kumandanımız Yusuf Efendi haber saldı. Bizim makineli tüfek bölüğü Tul Kerim yolundaymış. Oraya gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Hep bir ağızdan bağırlar. Emredersiniz. Yolun karşısındaki evin taş merdivenine oturmuş 5 entareli çocuk, birinin başında kırmızı bir fez, ötekilerin başında takkeler, ayaklar çıplak, yaşları 5 ile 10 arası, askerlerin bağırışı üzerine onlar da esas duruşa geçip kıkırdadılar. Askerler seri yürüyüşle Tul Kerim yolunda uzaklaşırken kumandan çocukların önüne geldi. Çocuklar biraz ürkek, biraz hayran bakışlarla onu süzüyorlardı. İçinden bu bakışlar Şam'dakilerden daha dostça diye geçirdi. Elini cebine attı, birkaç şeker parçası çıkarıp uzattı. Çocuklar sessizce yanaştılar. Kumandan kırık şeker parçalarını kendisine uzanan küçük kirli avuçlara, beş taş çukurlarına birer taşçık atar gibi tek tek bıraktı. Çocuklar bir ağızdan bağırıştılar. ''Şükran, şükran!'' Elini kalpağına götürdü, hafifçe eğilerek selamladı çocukları. Çocuklar da gülüşerek ellerini alınlarına götürerek karşılık verdiler. Yorulmuştu, El Kebir camisine gitmekten caydı. Sabun sandığı yüklü develerin peşi sıra yürüyen genç tüccarla iç yağından yapılan Arap sabununun kepeğe iyi gelip gelmediği üzerine söyleşerek Saat Kulesi alanına geldi. Devecilerle vedalaştı. Hafifçe esen yelin Ebal Dağı'ndan getirdiği temiz havayı derin derin soludu. İdadi Mektebi'ni geçti, Hilal-i Ahmer Hastanesi'ne uğradı. El-Anbiya Camisi'nin önden geçerken Rahmi Efendi'ye rastladı. Bosna göçmenlerindendi Rahmi Efendi, çalışkan adamdı. Yıllarca uğraşmıştı kıraçlarda zeytinlik kurmak için. Ondan çok şey öğrenmişti Nablusular. Gerçi buralarda binlerce yıldır zeytincilik yapılırdı ama yüzlerce yıl içinde teknikte bir gelişme yoktu. İnsancıklar işi kadere bağlamış, yaşayıp gidiyorlardı. Bazı yıllar Afrika'dan çekirge saldırısı olurdu. İri çekirgeler bir bulut gibi iner, önlerine ne çıkarsa öğütüp öte yana geçerlerdi. Filistinlilerse çekirgelerle mücadele etmeyi akıl etmezler, bu da Allah'tan ne yapalım kader işte diye izlemekle yetinirlerdi. Bosna'dan gelen Rahmi Efendi düzenli bahçe kurmakta örnek olmuştu. Yerlilerin seslendiği gibi, merhaba Buşak Efendi diye selamladı onu. Nasılsınız? Ayran için teşekkür ederim, pek güzeldi, keçi yoğurdundan da herhalde. Rahmi Efendi eli belinde eğik gövdesini kaldırmaya çalışarak teşekküre karşılık verdi. Esmer yüzünü hafifçe ağartan seyrek sakalını sıvazladı. Sesinde bir bezginlik vardı. Haberler fena mı Paşa Hazretleri? Nereden çıkardınız bunu Buşak Efendi? Bizim Dağıstanlı Halit Tul Kerim'e gitmişti, orada duymuş. İngilizler ha saldırdı ha saldıracakmış. Samarit mahallesine de Teberiye'den yeni yetme göçmen Yahudilerinden bir genç gelmiş. Türkleri kovmamız yakındır demiş. Samarit kadınları çocuğu kovalamışlar.